Ayrım 26 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 346 28. Bölüm. Bilinen en eski numaralardan biriydi ve kusursuzca uygulanmıştı. Max uçurumu yeraltı sığınağından çıktıktan hemen sonra keşfetmişti. ATV'den atlayıp ve gaz kolunu çevirerek aracı uçuruma doğru yönlendirmişti. Çok karanlık olduğundan ATV'nin aşağıya inişini göremedi. Ama Kovac'ın peşinden çıkaracağı arama ekibinin küçük aracı orada bulacağından emindi. Sonra yeniden sığınağın girişine dönmüş ve arama ekibinin çıkışı ve tıbbi ekibin yaralı teknisyenlere müdahalesinin oluşturduğu hengame içinde elini kolunu sallaya sallaya içeri girmişti. Deyim yerindeyse Max'in suç işlediği yere dönmesi Kovac'ın en son tahmin edeceği şeydi ve tesislerin içi de Max'i aramak için aklına gelecek en son yerdi. Yeraltı tesisinde istediğinden fazla saklanacak yer vardı. Üzerinde teknisyen kıyafetleri varken kendini daha güvende hissediyordu ve bu yüzden kaçışı sırasında önünden geçerken açamadığı kapıları da açmaya başladı. Baktığı birçok oda yatakhaneye benziyordu. Çoğunda ranzalar, etrafında mahremiyet sağlayan kalın perdeler ve soyunma odası tipinde duşlar vardı. Max burada yüzlerce kişinin kalabileceğini hesap etti. Bu tesisin Soğuk Savaş dönemindeki nükleer serpinti sığınaklarını andırdığını fark etti. Yeterli yiyecek, su, elektrik ve bir felaketten kaçanlar için kalacak konforlu yerleriyle tamamen kendi kendine yeten bir tesisti burası. Binanın yeni ve responsivistler tarafından yapılmış olması Max'e bu felaketi onların yaratacağına inandırdı. Juan ve ekibinin Golden Dawn'da ortaya çıkarttıkları dehşeti düşündü ve ürperdi. Bir şişe su ve bir kutu armut konservesi buldu. Armudu tatlı sularını yaralı çenesinden akıtarak elleriyle yedi. Modern tıbbın çatlak kaburgalara müdahale edilmemesi yönündeki uyarılarına kulak asmayarak gövdesini sıkıca sardı. Plastik sargının basıncıyla acıları biraz hafifledi. İçtiği su ve yediği armut biraz olsun kuvvetini toparlamasını sağladı. Tulumunun derin ceplerine iki şişe daha su koyup araştırmasına devam etti. Dolambaçlı koridorlarda birkaç kişiyle karşılaştı. Soran gözlerle yaralarına baktıklarında açıklama yaparak kaçan mahkumun saldırdığını söyledi. Tüm responsivistlerin kıyameti beton labirentlerde atlatmayacağını anladığında kendisini tuttukları hücrenin bir alt katındaydı. Güvenlik tuşlarıyla bir adet çift kanatlı kapı gördü. Elektronik sistem sökülüyordu ve yerde küçük bir taburenin yanında aletler vardı. Sanki tamirci unuttuğu bir şeyi almak üzere aceleyle çıkmış gibiydi. Max hiç zaman kaybetmeden güvenlikli bölgeye geçti. Yerler kalın tüylü yeşil halılarla kaplıydı. Duvarlarda alçı paneller ve lambriler göze çarpıyordu. Burnuna çarpan keskin akrilik kokusundan duvarların yeni boyandığı anlaşılıyordu. Aydınlatma yine floresan lambalarla sağlanmıştı ama armatürler daha kaliteliydi. Hatta yer yer aplikler de konmuştu. Duvarlara asılmış olan sanat eserleri neşeli renklere sahipti ama kişilikten yoksundu. Nedense ona boşanma avukatlarından birinin ofisini hatırlattı. Kurumsal bir havası vardı fakat yüksek kalitede bir kurumsallıktı bu. Yemekhane duvarlarda gerçek pencerelerin yerini almış düz ekran monitörlerle daha çok pahalı bir restoranı andırıyordu. Ağır sandalyeler yumuşak deriyle döşenmişti ve barın üstü masif maun kaplamaydı. Ofislerin bulunduğu bölümün dışında sekreterler ordusu için ayrılmış bölmelerle dolu bir alan ve Halley Kasım'ın ağzını sulandıracak bir haberleşme merkezi buldu. Merkeze girip bir telsiz ya da telefon aramaya başladı. Ancak sistem daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Bu küçük odada kendini fazla açıkta hissetti ve buraya daha sonra tekrar gelmeyi planlayarak keşif gezisine devam etti. Max'in binanın yönetici kanadı olarak adlandırdığı bölümün fonksiyonel kısmından uzakta mini barına kadar 5 yıldızlı otellere öykünen yatak odaları vardı. Yatak baş uçlarındaki komodinlere İncil yerine Lydell Cooper'ın Ölümüne Çoğalıyoruz adlı kitabı konmuştu. Konaklama düzenlemesine bağlı olarak 40 kişiyi ya da çifti ağırlayacak kadar oda vardı. Max bu odaların responsivist hareketin krem tabakasına, liderlere, yönetim kurulu üyelerine ve zengin müritlere ait olduğunu tahmin etti. Yönetici kanadının en uzak köşesinde suite odalar vardı ki bunların Tom Severance ve karısına ait olması gerekiyordu. Bunlar diğerlerine oranla son derece lüks döşenmişlerdi. Sadece banyo bir stüdyo daire boyutlarındaydı ve küvet bir can kurtaran gerektirecek kadar büyük gözüküyordu. Max geceyi Severance'ın yatağında geçirdi. Sabah uyandığında geldiği zaman Severance'a ait olacak diş fırçasını kullandı. Henley ağzını çalkalarken oturma odasından sesler duyduğunda şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Zelimir Kovaç'ın ağır aksanını ve kusursuz diksiyonunu hemen tanıdı. Duyduğu ikinci ve daha düzgün konuşan kişinin Tom Severance olduğunu tahmin etti. Duyduğu son ses kalbini yerinden çıkarabilirdi. Sesin sahibi programlayıcı Adam Jenner'dı. Max üç adamın konuşmalarını dehşet içinde dinledi. Her söyledikleri bir öncekinden daha korkunç şeyleri açığa çıkarıyordu. Jenner gerçekte Lydell Cooper'dı. Bütün bu planın arkasında Max'in elinde olmadan takdir ettiği basit bir deha vardı. Davalarına adanmışlıkları herkesin düşündüğünün çok ötesindeydi. Bu gerçek bir dindi. Peygamberleriyle, şehitleriyle ve inançları uğruna her şeyi yapmaya hazır müritleriyle. Severance'ın Jill Martell'in intiharıyla ilgili söylediği şeylerden Max Kovac'ın onu öldürdüğü anlamını çıkardı. Sonunda Max korkunç gerçeği öğrendi. Geliştirdikleri bir virüsü serbest bırakarak dünyanın yarısını kısırlaştırmayı planlıyorlardı. Bu kez takdir edilecek bir şey yoktu ama Max planın ne kadar dahiyane olduğunu da anlamıştı. Uygarlık kurbanlarının yarısını öldürecek koordine bir biyolojik saldırıyı atlatamazdı ama amaçladıkları şeyden sağ çıkabilirdi. İnsanlık bir süre duraklayacaktı ama sonunda daha zengin olarak ortaya çıkacaktı. Eski karısı oğlunun onlara katıldığını söylediğinde Cooper'ın hareketiyle ilgili araştırma yapmıştı. Cooper eğer veba Avrupa'nın yarısını yok edip zenginlik çağını başlatmasaydı karanlık çağların asla son bulmayacağını yazmıştı. Bunun bu kadar basit olmadığından oldukça emindi ama yine de bugünün kesintisiz bilgi ve hızlı seyahat dünyasının nasıl tepki vereceğini merak etmekten kendini alamadı. Max böyle bir dünyanın parçası olmak istemiyordu. Ona göre Cooper, Severance ve Kovac'ın dünya için en iyisinin ne olduğuna karar vermeye Charlie'nin üç meleğinden daha fazla hakları yoktu. Banyodan fırlayıp üçünün birden işini tek başına bitirmek istedi. Kovac silahına sarılmadan 5-6 adım atabileceğini tahmin ediyordu. İradesini zorlayarak kendisini sakinleştirdi. Daha iyi bir fırsat yakalayacaktı nasıl olsa. Şimdilik sadece biraz sabırlı olması yeterliydi. Üç adam çıktıktan sonra Max Suite'den dışarı süzülüp kullanılmayan otel odalarından birinin dolabına saklandı. Burada en azından şimdilik emniyette olduğunu düşündü. Aklı sürekli olarak Severance ve çetesinin yaratacağı cehenneme kayan Max, bir yandan da bunu nasıl önleyebileceklerine yoğunlaşmaya çalışıyordu. Bir vericiden bahsetmişlerdi. Virüsü bir tür aktivasyon kodu göndererek koordine edeceklerdi. Max bir anda planın zayıf tarafını fark etti. Havadan yapılacak bir yayının kısa dalga bile olsa tüm dünyayı dolaşması %100 garantili olamazdı. Atmosferik koşullardan güneşteki manyetik fırtınalara varıncaya kadar mevcut birçok değişken sinyalleri engelleyebilirdi. Kısa dalga değil diye düşündü. Yer altındaki tüneli ve kalın bakır telleri hatırladı. Bir de responsivistlerin kurduğu fazladan güç üretebilecek kapasitedeki jeneratörler geldi aklına. Bir elf anteni bu canına yandığım diye fısıldadı. O anda Juan'ı uyarmak için ne yapacağı geldi aklına. Daha önce haberleşme odası olduğunu tahmin ettiği yere girmek için Kovac'ın deneme yayınını yapmasını bekledi. Elf vericiyi nasıl çalıştıracağını bulmak sinir bozucu bir 20 dakikasını aldı. Frekansa ince ayar yaptı ve mesajını yolladı. Oregon, ben Max, virüs saldırısı 50 yolcu gemisi. Öldürmekten beter elf anahtar nük füze atın 72 saat. Vericinin yerini de bildirmeyi çok isterdi ama nerede oldukları hakkında en ufak bir fikri yoktu. Harley'nin sinyalin izini sürerek kaynağını bulması tek umuduydu. Özellikle nük füze demişti. Çünkü burasının ele geçirilemez bir beton sığınak olduğunu biliyordu. Juan'ın burayı yok edecek bir yol bulmasını ümit etmekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Minibardan aldığı gofret ve birayla birlikte yeniden saklandığı dolaba girdi. Saldırı günü yaklaşırken Severance'ın Kovac'tan kapıdaki nöbetçileri arttırmasını isteyeceği açıktı. Bu nedenle ön kapıdan kaçma ihtimali yoktu. Kendisini feda etmeye hiç niyeti olmadığından 3 gün içinde başka bir kaçış yolu bulması gerekiyordu. Tom Severance ofisinde Lydell Cooper'la sohbet ederken odanın kapısı vuruldu. Oturduğu yerden baktı ve aceleyle az önce kullanmak zorunda kaldığı bardakları ortadan kaldırdı. Gelen Zelimir Kovaç'tı. Normalde de asık suratlı olan Sırp iyice suratsız görünüyordu. Her ne olduysa iyi bir şey olmadığını anladı. "Sorun nedir?" diye sordu. "Haberlerde az önce İstanbul'daki bir yolcu gemisinde birinin öldüğü duyuruldu. Golden Sky'daki adamlarımızdan biri, Zack Raymond'muş."
"Gemiye yerleştirdiğimiz biri mi yönetiyordu, değil mi?"
"Evet efendim."
"Ayrıntıları biliyor muyuz?" dedi Cooper.
"Anlaşılan geminin avlusundaki balkondan düşmüş ve anında ölmüş."
"Kazaymış o zaman ha?"
"Haberlerde öyle diyor ama ben inanmıyorum. Ekip liderimizin ölmüş olması biraz zor bir tesadüf."
"Kyle Hanley'i kaçırma işinin arkasındakilerin Golden Sky'da adamları mı var diyorsun?" diye sordu Severance gizlemediği bir alaycılıkla.
"Saçmalama. Herhangi birinin aradaki bağlantıyı kurması olanaksız." "Dahası var. Filipinler'deki ekipten bir haber aldım. Terk edilen virüs fabrikasına 2 adamın geldiği ve Japonların yeraltı mezarlarını bulduğunu söylediler. Bir patlamanın ardından ikisinin de yer altında mahsur kaldıklarını bildirdiler. Fakat bence birilerinin orada olması başlı başına bir problem."
Severance elini operasyonla çukurlaştırılmış çenesinin altında yumruk yaptı.
"Birileri biraz kurcaladıysa Filipinler'de bir tesisimiz olduğunu öğrenebilirler. Japonların terk ettiği tünel sistemini nereden bildiklerini anlayamadım doğrusu. Belki de biraz kurcalamaktan fazlasını yapmışlardır. Her iki durumda da fark etmez. Adamlar öldü ve biz de arkada delil olabilecek hiçbir şey bırakmadık."
"Hoşuma gitmedi Tom," dedi Cooper öne doğru eğilerek. "Ortaya çıkarılması durumunda kaybedeceğimiz çok şey var ve ben rastlantılara inanmam. Söz konusu olan sadece şu Henley bebesinin kaçırılması olsaydı bize yönelik bir tehdit olduğu fikrini göz ardı edebilirdim. Fakat şimdi 2 ayrı olayla karşı karşıyayız. Filipinlere yapılan baskın ve Zack Raymond'ın ölümü. Birileri peşimizde."
"Eğer öyle olsaydı FBI Kaliforniya'daki merkezimizi şimdiye kadar çoktan basmış olurdu. Yunanistan'daki yerimize aynısını yapması için de Atina'ya baskı yapardı."
Responsivistlerin kurucusunun buna verecek bir cevabı yoktu.
"Belki de Henley'in çocuğunu kurtarmak için tuttuğu şirkettir," diyerek fikrini belirtti Kovaç. "Belki de ilk talimatları doğrultusunda güvenliğimizi araştırıp oğlanı ve babasını kurtarmak için bir yol arıyorlardır."
Cooper bu fikrin üzerine atladı.
"Bu kesinlikle çok mantıklı."
"Yani sence planımızdan haberdar değiller," dedi Severance. "Evet, bu mümkün," diye karşılık verdi Kovaç. "Ama eğer Zak'ı sorguya çektilerse Tom'un bahsettiği baskın şu anda planlanıyor olabilir."
"Bir önerim var mı?"
"Evet efendim. Virüsün ortaya çıkarılmadığından emin olmak için Golden Sky'a gitmeliyim. Eğer bulup yetkililere teslim ettilerse o zaman insanlarda belirtiler başlayana kadar bir tedavi geliştirme konusunda büyük bir avantaj elde ederler. Ayrıca geminin tüm haberleşmesini kesmemizi öneririm. Hiçbir yolcunun interneti kullanmasına ve gemiden karaya telefon etmesine izin verilmemelidir. Böylece gemiye çıkmış olan ajanlar da üstleriyle temas kuramazlar."
"Gemi şu anda nereye gidiyor?"
"İstanbul'dan Girit'e, Heraklia'ya gidiyor. Yunan adalarından aşağıya inerken gemiye rahatlıkla yetişebilirim."
Golden Sky ve talihsiz kardeşi Golden Dawn'ı işleten Golden Lines şirketinin sahibinin bir responsivist olduğunu çok az kişi biliyordu. O ve karısı gruba çocuk sahibi olamadıkları için gelmişlerdi ve Lydell Cooper'ın öğretileri sayesinde bunu kabullenmekle kalmayıp kutlamışlardı da. Her ne kadar davaya büyük miktarlarda para yardımı yapıp gemilerini büyük indirimlerle deniz enstitüleri için kullanmalarını sağladıysa da bu denizcilik devinin genetik olarak geliştirilen virüsün yolcu gemileriyle yayılması planını yapan çekirdek grupla bir ilgisi yoktu.
"Seyahat şirketinin başkanını arayabilirsiniz," diye devam etti Kovaç. "Ona Dawn'ı hedef alan grubun aynı şeyi Golden Sky için de tezgahladığını söyleyebilirsiniz. Benim gemiye girmeme izin versin ve virüs salıverilene kadar gemiyi denizde tutsun. Böylece bir şey bulsalar bile kimseye haber veremezler."
"O zaman yolculuğu doğrudan sona erdirir."
"O zaman bunu bize bir iyilik olarak yapmasını söyleyin. Deniz Enstitüsü'nün bir parçası olarak o gemide 50 responsivist var. Çoğunun ne olacağından hiç haberi yok. Fakat kuşkulu hareketlerde bulunan kişiyi bulmak için yeterinden fazla insan demektir bu." Severance Cooper'a baktı. Eski araştırmacı genç görünümünü üst üste olduğu ameliyatlara borçlu olabilirdi. Ama gözlerindeki ateş tamamen kendisine aitti. Bu müthiş bir kararlılığın ve bir inancı olan sarsılmaz bağlılığın ateşiydi.
''Tom'' dedi Cooper, ''türümüz bir felaketin eşiğinde debeleniyor. Beslenecek çok fazla boğaz var ve doğal kaynaklar giderek artan bir hızla tükeniyor. İkimiz de biliyoruz ki 5000 yıllık uygarlığı çöküşten kurtarmanın tek insani yolu bu yapacağımız şey. Ve uygarlık tarihinin en başından beri ilk kez kurtuluşun çaresi bulundu. Bu adil ve doğru bir şey ve başarımızı garanti altına almak için ne gerekiyorsa yapmalıyız.''
Plandan sapmaktan hoşlanmıyorum ama Bay Kovac'ın haklı olduğuna inanıyorum. Bir şekilde birileri bir şeyler biliyor. Kulağa garip geldiğini biliyorum ama şu anda işi şansa bırakamayız. Bu kadar yaklaşmışken olmaz. Artık haftalar değil günlerden söz ediyoruz. Eğer Golden Sky'da virüsümüzü araştıran insanlar varsa denizcilik yetkililerine nasıl salıverileceğini açıklarlar ve bütün yaptıklarımız boşa gider.
Severance başıyla onayladı. Evet, kesinlikle haklısın. Kimsenin bize zarar veremeyeceğine inanmam biraz fazla kendini beğenmişlik oldu. Zelimir, ben seyahat şirketiyle konuşacağım. Gerekli gördüğün bütün hazırlıkları yap ve ihtiyacın olan tüm ekipman ve personeli de yanına al. Kaptanın seninle tam bir işbirliği içinde olmasını sağlayacağım. Şunu unutma ki hiçbir koşulda o virüs gemiden dışarı çıkmayacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacaksın, anlaşıldı mı?
Evet efendim, ne gerekiyorsa.
''Hissedebiliyor musunuz?'' Cooper'ın sorusuna karşılık iki adam da ona soran gözlerle baktı. ''Bizim boyutumuza ait zarın ötesinden gelen karanlık etkilerle savaşıyoruz. Binlerce yıl boyunca insanları bir kalıba sokup biçimlendirdiler ve bugün kendi kendini imha edecek duruma getirdiler. Bu güçler insanlığı kendisini giderme noktasına itti ama artık karşı koyuyor ve kaderimizi yeniden kendi ellerimize alıyoruz. Bunu hissedebiliyorum.'' Onların iradesine boyun eğmediğimiz ve kendi yolumuzu yeniden çizmeye başladığımız için nasıl şaşkınlık içinde olduklarını hissedebiliyorum. Başardığımız zaman artık bizi tutamayacaklar. Yeni bir dünyada gelişmeye başlayacağız ve bize dokunamayacaklar. Birçok insanın ızdırabının sebebi olduğunu bilmediği köleliğin görünmez boyunduruklarını kesip atıyoruz artık. Acı çektik, evet. Bizi temel güdülerimize karşı koyamaz hale getirdiler. Bakın bu bize nelere mal oldu. Savaşlar, açlık, kıtlık, yoksulluk, sayısız nesiller boyunca süren görünmez kontrolleriydi başımıza bunların gelmesine sebep olan. Ta ki ben mantıklı hiçbir toplumun bu şekilde yaşamayı seçmeyeceğini anlayıp kendimizi kontrol edemediğimizi ve evrenin dışından gelen etkilere maruz kaldığımızı fark edene kadar sürdü bu durum. Düşüncelerimize egemen olmuşlar ve ne olduğunu hala anlamadığım bir nedenle bizi kıyamete doğru sürüklüyorlardı. Ne olduklarını ilk anlayan ben olmuştum ve aynı şekilde düşünen sizin gibi insanlar da bize karşı tertip edilen bir düzen olmasa dünyanın böyle bir yer olmayacağını anlamaya başlamıştı. Entrikaları neredeyse sonuçlanmak üzere artık toplumsal evrimimizin bir sonraki aşaması hakkında söz söyleme hakları olmayacak. Çünkü onların kim olduklarını ve neler yaptıklarını herkesin anlamasını sağlayacağız. Evet beyler, ne kadar heyecanlı olduğumu size anlatamam. Büyük bir uyanış yaklaşıyor ve biz omuz omuza bunun tadını çıkaracağız.
Kovaç bir türlü Dr. Cooper'ın öğretilerindeki boyutlar arası zihin kontrol fikrine ısınamamıştı. Aşırı nüfusla ilgili rakamları ve sürekli azalan kaynakları ve bunun kaçınılmaz sonuçlarını anlıyordu. O yüzden hiçbir şey söylemedi. İnsanlığı kendisinden kurtarma işinin bir parçası olmak onun için yeterliydi. Ve şimdilik Golden Sky'daki olası düşmanları avlamak herhangi bir büyük uyanıştan önemliydi onun için. 29. Bölüm. Juan Cabrillo Harekat Merkezi'nde her zamanki koltuğunda oturmuş, dikkatle Holly Carson'ın sunumunu izliyordu. Eddie Sank odanın arkasında Link ve av köpekleri Mike Trono ve Jerry Pulaski ile birlikte bir şeyle oyalanıyorlardı. Harry'nin Eric Stoney'in yardımıyla gerçekleştirdiği şey bir mucize ile eşdeğerdeydi. Max sinyal göndermeye devam ederken yıllar boyunca tanışıklık geliştirdiğim birkaç amatör telsizci ile temasa geçtim ve hepsini Max'in frekansına geçirttim. GPS uydularımızı düzenleyen saatleri aktif hale getirmelerini istedim. Böylece %100 eş zamanlı hale geldik. Her karakter geldiği anda hepsinden tam saatini not etmelerini istedim.
Radyo dalgaları değişik ortamlarda farklı hızlarda hareket ederler. Bu yüzden bazı hesaplamalar yapmak gerekti. Burada Eric devreye girdi. Bu uygunsuzlukları da onun hesaplamaları giderdi ve böylece kesin bir zamana karşı uzaklık tablomuz oldu. Bunun yardımıyla da sinyalin kaynağının kesin yerini üçgenleme yöntemiyle bulduk. Bir süre klavyesinin tuşlarına dokundu ve ekranında çorak bir adanın yukarıdan görünümü belirdi. Güney ucunda barınmaya uygun olmayan bir kayalık, sahil dışında etrafı uçurumlarla çevrili gözyaşı şeklinde bir adaydı. Yüzeyi iniş çıkışlı sarp kayalarla kaplıydı ve birkaç noktadaki otlar ve sürekli esen rüzgar nedeniyle garip şekiller almış, kurumuş ağaçlar dışında hiçbir bitki örtüsü yoktu. Ekranın altındaki ölçüye göre ada yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda ve en geniş yerinde 3 kilometre genişliğindeydi. Bu Eos Adası, Türkiye sahillerinden 5 mil açıkta. Mandayla Körfezi'nde bulunuyor. Türkler ve Yunanlar bu ada için yüzyıllar boyunca savaşmışlar ama bulduğumuz bilgiler ışığında sebebini anlayamadık. Jeolojik olarak ilginç bir yerde, aksi takdirde volkanik bir bölge olması gerekirken Prekambriyen Anak Yayası'nın bir parçası. Fakat temelde barınmak mümkün değil. Bu resim 4 yıl önce kaydedilmiş. Max'in tutulduğu yerin fotoğrafını görmek bile Juan'ın vücudunun enerjiyle dolmasına yetti. Oregon'a tam hızla oraya gidip tüm silahlarıyla saldırı emri vermemek için kendini zor tuttu. Hali ekrana Eos Adası'nın bir başka görüntüsünü getirdi. Bu da geçen sene çekilmiş. Adanın güney kısmına yakın bir yerde göze batan sarı renkleriyle bir düzine buldozer kümelenmişti. Dev bir çukur kazılmış ve bir beton tesisi inşa edilmişti. Sahile bir rıhtım yapılmış ve çalışma alanına kadar yol döşenmişti. İşi bir İtalyan inşaat şirketi üstlenmiş ve ödeme isimsiz bir İsviçre bankası hesabından yapılmış. Tabii arkasında kimin olduğundan hiç kuşku yoktu. Türk yetkililere burada bugüne kadarki en büyük film setinin inşa edildiği söylenmiş. Peşinden bir resim daha geldi. Bu da aynı alanın birkaç ay sonraki hali. Gördüğünüz gibi kazılı alanın içine bu kez beton yapılar oturtmuşlar. Eric ekledi. Ölçek oluşturmak için büyük iş makinelerini kullanarak yaptığım hesaplamalara göre tesisin iz düşümü 5 kilometre karenin üzerinde. İnşaatın bu aşamasında 3 kat olduğu anlaşılıyor. Hali kaldığı yerden anlatmaya devam etti. İnşaat 8 ay devam ettikten sonra Düzmece Film Şirketi paralarının bittiğini söyleyerek projeyi durduruyor. Türklerle yapılan orijinal sözleşmenin bir maddesine göre adayı doğal haline geri getirmeleri gerekiyor. Aşağı yukarı yaptıkları da bu zaten. Ana ekrana 3. görüntüyü getirdi. Büyük hafriyattan iz kalmamıştı. Hiçbir şey yapılmamış gibiydi. Çukurdan alınan her şey yerine tekrar konmuştu. Ve arazi doğal taşlı görüntüsüne yeniden kavuşmuştu. Geride kalan tek şey rıhtım ve nereye ulaştığı belli olmayan stabilize yoldu. Bu fotoğraf Türk hükümetinin resmi çevresel etki raporundan alındı diyerek devam etti Ali. Bu durumda el değiştiren bir bahşişin raporu EOS'un yeniden normale döndüğü şeklinde yazdırdığına inanmak gerekiyor. Elf anteni nerede diye sordu Van. Yeraltı sığınağının içinde gömülü diye cevapladı Eric. Max mesajında özellikle nükleer füze kullanmamızı istemiş. Rahatlıkla bomba diyebilirdi. Daha az harf var üstelik. Yani mesaj gönderme süresini uzatma pahasına nük füze demiş. Bu konuda Mark'a danışmak isterdim ama hızlı bir bilgisayar simülasyonu yaptım. Eğer 5 ya da 6 aydır beton döküp üzerine de moloz yığdılarsa benim tahminim ceviz kabuğunu kırmak için 2 kiloton gerektiği yönündedir. Hava kuvvetlerinin sığınak denen bombalarından biri neden olmasın dedi Juan. İşe yarayabilir. Yeter ki anteni ya da güç jeneratörlerini doğrudan vuralım. Ancak bir de uygulanabilirlik açısından bakalım. O bombalardan birine erişebileceğimize inanıyor musunuz? Eric'in alaycılıktan anlamayan bir tarafı vardı. 2 kiloton TNT bulacağımıza inandığımdan daha fazla değil diye sertçe cevap verdi Juan. Ama anında ses tonundan dolayı pişman oldu. Özür dilerim. Öfkesini insanlardan çıkarmamaya hep dikkat etmişti. Komando harekatı tek uygun yol gibi gözüküyor dedi Eddie ve harekat merkezinin arkasından öne doğru hareketlendi. Karaya şuradan, adanın güney ucundan çıkabiliriz ya da uçurumdan tırmanabiliriz. İstatistiksel olarak başarı şansı sıfır dedi Eric.
Olasılıklar bize sığınağın çok iyi korunduğunu ve kolaylıkla kapatılabileceğini söylüyor. Bir saldırı sinyali aldıklarında dışarıdaki tahkimatlar kapanacaktır ve sığınağın içindeki peş peşe dizili barikatlar yükseltilecektir.
O zaman bir arka kapı bulacağız dedi Huan. Havalandırma sistemi için hava girişleri olmalı. Aynı şekilde güç ünitelerinin egzoz çıkışları da olmalı.
İkisinin de rıhtımın altında olduğuna inanıyorum. Eric'in işareti üzerine Hali iki inşaat fotoğrafını yeniden ekrana getirdi. Yolun üzerinde çalışmanın sürdüğü yere dikkatli bakın.
Hali resmin bir döşeme makinesinin asfalt bir kuşağı yere yaydığı noktayı gösteren kısmını büyüttü. Makinenin ilerisinde graderler yolu düzlüyorlardı. Biraz daha ileride ekskavatörler derin bir hendeyi molozla dolduruyordu.
Yolu döşeyecekleri yeri kazıp havalandırma borularını yerleştiriyorlar. Üzerlerine asfalt döşüyorlar.
Yine dediğim gibi giriş ve menfezler çok iyi korunuyordur ve izinsiz girişe dair ilk işaretle tesis kendisini dışarıya karşı kapatacaktır. Bir ekip kanallara girebilir ama bir kez içeri girdi mi kapana kısılacaktır.
Juan Stoney'in kötümser değerlendirmesi hakkındaki düşüncelerini almak için Eddie'ye baktı.
Bir yanlış adım ve atış poligonundaki hedeflere döneriz. İçeri girmeyi başarsak bile o boruları kaynak makineleriyle keserek çıkarabiliriz.
''Tabii bizi neyin beklediğini bilmeden'' dedi Seng.
''Tamam, o zaman başka bir seçenek göster bana.''
''Özür dilerim başkan ama Eric haklı. O tesisin nasıl tasarlandığını, güvenlik sistemleri, koruma dirençleri ve diğer yüzlerce şey bilmeden içeri giremeyiz.''
''İki hafta önce kahrolası İran donanmasından iki tane roket torpil çaldık. Maxora'dan çıkarmanın bir yolu olmalı.''
''Saygısızlık etmek istemem ama'' diye araya girdi Eric. Sesi hafif titrese de kararlı konuşuyordu.
''Bizim önceliğimiz Max'i kurtarmaktan çok o vericiyi susturmak olmalıdır. Eğer saldırı dünyanın her yerine dağılmış yolcu gemilerine bir elf sinyali göndererek başlatılacaksa bu durumda onun yok edilmesi öncelikli amacımız olmalıdır.''
Sessizlik uzun ve anlamlıydı.
''Bir önerim var mı?'' diye sordu Huan gergin bir resmiyet içinde.
''Aslında var efendim. Adı da Stalin'in yumruğu.''
Silahın kod adı Huan'ı koltuğunda sıçrattı. Sen bunu nereden biliyorsun?
İvan Kerikov ile İbn el-Azım arasındaki konuşmaların deşifre metinlerini okumuştum.
O metinler Huan'ın bilgisayarındaydı ve tamamını okumak bir yana kabaca inceleme fırsatı bile olmamıştı. Zaten ona göre bunlar CIA'nın yetkisindeydi. Kendileri de elde ettikleri bilgiyi tetkik etmek için değil, dinleme işi için tutulmuşlardı.
Kerikov Stalin'in yumruğu denilen bir şeye erişimi olduğundan bahsetmiş. Bunu duyunca biraz araştırdım. Siz bununla ilgili bir şeyler biliyor musunuz?
Peki sence neden çalıştırılmadı bu silah? Huan bu soruyu bilmiş bir şekilde sırıtarak sormuştu.
Çocuklar bize de açıklama yapacak mısınız diye seslendi Link.
Eric'in parmakları yine klavyesinde gezindi ve ekrana bir sanatçının çizdiği ve daha önce yörüngeye çıkan hiçbir şeye benzemeyen bir uydu görüntüsü geldi. Ama gövde uzun bir silindirdi ve etrafını çeviren 5 tane kapalı şarapnel tüpü vardı. Her birinin uzunluğu 10 metreden fazlaydı. Ruslara ait olduğunu anlamak için kimsenin orak çekişli amblemi görmesine gerek yoktu. Çizimin kendisi tipik Sovyet tarzında, aynı zamanda hem gösterişli hem de amatörceydi.
Eric anlamaya başladı. Gerçek kod adı Kasım Yağmuru olmasına rağmen neredeyse her yerde Stalin'in yumruğu takma adıyla anılıyor. Soğuk Savaş'ın en sıcak döneminde 1989 yılında ilk kez fırlatıldı ve anında bir düzine antlaşmayı ihlal etti.
''Bunların hepsi iyi hoş'' da dedi Link homurdanarak. ''Ne halta yarayacak?''
''Stalin'in yumruğu bir OBF ya da orbital balistik füze. Bizim askeriyemiz bu fikirle bir süre meşgul oldu ve Tanrı'nın çubukları adını taktı. Teorisi inanılmaz derecede basit. Bu tüplerin içinde her biri 800 kilotonluk tungsten çubuklar var. Ateşlendiğinde atmosfere giriyorlar ve hedeflendikleri yerleri vuruyorlar. Saatte 30 bin kilometrelik bir orbital yörüngesel hızla yol aldıklarından, kütleleriyle çarpıldığında neredeyse bir atom bombasının kinetik enerjisine sahip oluyorlar. Tek farkları radyasyon serpintisinin olmaması ve savunma tepkisi verme süresinin de yarısı kadar kısa olması. Çünkü diğer konvansiyonel balistik füzeler gibi süzülerek inmiyor. Belki bir an için gökyüzünde yanan bir cisim görebilirsiniz. Fakat hepsi bu. Uyarı yok, kaçma fırsatı yok.
Sovyetler bunu bir ilk vuruş silahı olarak düşündüler diye ekledi Huan.
Amaç aynı boylam eksenindeki birçok batılı büyük şehri vurmak ve suçu bir meteor yağmuruna atmaktı. Ortada herhangi bir radyoaktif serpinti olmadan ve çubukların da çarpmanın etkisiyle buharlaşacağı düşünülürse aksini iddia etmek imkansızlaşacaktı. Hatta çarpmadan bir süre önce atmosfere giren meteorların sahte fotoğraflarını göstermeye hazır astronotlar bile ayarladılar. Beş kentini kaybeden Batı dünyası şaşkınlık içindeyken Sovyetler sınırları aşıp Avrupa'yı ele geçireceklerdi. "Peki işe yaramadığını nereden biliyorsun?" diye sordu Eric Huan'a. "Çünkü teşkilattaki ilk gizli görevlerimden biri Baykonur uzay üssüne sızarak bir enerjiya roketiyle uzaya fırlatılacak olan silahı etkisiz hale getirmekti. Yaptığım değişiklikten sonra yerden yollanan sinyaller dünyanın manyetik alanı nedeniyle uyduya ulaşamıyordu. Sadece atmosferin dışından gelecek emirler karşısında harekete geçecekti."
"Neden doğruca rampadayken ihmal etmedin?"
"İnsanlı bir görevdi. İki kozmonot araçla giderek solar panelleri devreye aldılar. Kuşun sabote edildiğini görevin üçüncü günü anladılar."
"Yerden gönderilecek sinyalin gücünü arttıramadılar mı?" diye sordu Ali.
"Devreleri kızartabilirlerdi o zaman."
"Kendi uzay istasyonları Mir'den sinyal yollayamadılar mı?"
"Oyunun bittiğini anladılar. O yüzden kutumsal yörüngede dönmek üzere uzayda bıraktılar onu."
"Peki sence hala çalışıyor mudur?" dedi Eric.
"Uzay hurdalığından bir şeylerle çarpışmadıysa kesinlikle mükemmel bir şekilde çalışır." Kabrio bu fikre ısınmaya başlamıştı.
"Tamam sivri zekalılar. Atom bombasının alternatifini buldunuz. Uzayın 100 kilometre derinliklerine uyduya komut gönderebileceğimiz bir verici koyma işini nasıl halledeceksiniz?"
Stoney yine birkaç tuşa tıklayarak ekrana başka bir resim getirerek cevap verdi.
"Eğer Ivan Kerikov'dan kodları alabilirseniz bunu kullanarak oraya çıkabilirim."
Juan ve diğerleri planın cüretkarlığı karşısında bir süre ağızları açık kaldılar. Sonunda kendini ilk toparlayan Cabrio oldu.
"Anlaştık Eric. Senin nakledilmen için Overholt'u arayacağım. Eddie ve Link o kodların Rus silah tüccarından alınması için bir plan hazırlayacaklar. Sonra limanı terk ediyoruz."
"Yine de Eos adasına gitmek istiyor musun?" diye sordu Eddie.
"Max'i yüzüstü bırakmayacağım."
26. ayrımın sonu. Sayfa 361.